Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.
Merhabalar. Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı başladı. Ben programcılardan Derya Tolgay. Bugün iki kıymetli konuğumuz var. Edebiyatçı Ayşe Sarısay'ın ve Yiğit Bener. İkisi de yazar ve çevirmen. Ayşe ve Yiğit'in başka ortak yönleri de var. İkisi de ünlü edebiyatçıların çocukları. Farklı meslekler seçtikleri halde 40'lı yaşlarında edebiyata yöneliyor. Bu alanda ürünler veriyorlar. İkisinin de ilk kitapları 2001 yayında yayımlanıyor. Yiğit Bener'in Prens Adaları'yla bağlantısı çocukluk ve gençlik yıllarına uzanıyor. Hemen her yıl yaz tatillerinde ailece Heybeliada'ya geliyor. Babası Erhan Bener'in yakın dostu Nejat Gülen'in Heybeliada'daki evinde konuk oluyorlar. Adaların Ayşe Sarısay'ın da geçmişinde önemli bir yeri var. İlkokul yıllarında kiralık bir evde ard arda 3 yaz geçiriyor Heybeliada'da. Her ikisinin de belleğinde 60'lı 70'li yılların ada atmosferinin, ormanların, denizin, börtü böceğin ve o dönemin komşuluk ilişkilerinin, dostlukların izleri var. 2005 yılında Yiğit Bener'in kurucularından olduğu İktidarsız adlı sanal dergide yolları kesişen Ayşe ve Yiğit, yıllar sonra Heybeliada'ya geri dönerek aynı binada buluşmuşlar ve 10 yılı aşkın bir süre birbirine komşu odalarda kitaplar yazmış, çeviriler yapmışlar. Yiğit Bener adadan 2 yıl önce ayrıldı desek de bağları halen devam etmekte. Ayşe Sarısay'ın hala Heybeliada'da. Şimdi ben sözü Ayşe ile Yiğit'e bırakacağım ve adada yazmak, adayı yazmak bağlamında yaşadıkları mekanın ürettikleri metinlerdeki yansımalarını ve yazınsal dostluklarını onlardan dinleyelim.
Merhaba sevgili Yiğit.
Merhaba Ayşe'cim.
Bugün baş başayız Açık Radyo'da.
Evet, şimdi Derya'nın bizleri tanıtıp herhalde başka bir adaya, Long Island'a falan gitti galiba. İdare edebilecek miyiz, ne dersiniz? Baş edebilir miyiz böyle?
Alışkınız aslında.
Alışkınız, doğru, haklısın. Evet. O zaman sen önden buyur bakalım.
Peki, ben öncelikle yeni öykü kitabın için hayırlı uğurlu olsun diyeyim. İlk öykü kitabın Öteki Kabuslardı. Ardından Öteki Düşler geldi. Ve kısa bir süre önce de Öteki Kuruntular buluştu okurla. Yani yıllar içinde kabuslar gördük, düşler kurduk. Şimdi de çeşitli kuruntular içindeyiz galiba.
Düşlerimiz zaten kayıplar etrafında düşler kurduk. Pembe düşler değil tabii oradaki düşlerde.
Evet.
Yani hep kabus yaşıyoruz, kuruntuyu da yaşıyoruz. Bir de bu öykülerin hepsi değilse bile önemli bir kısmı Covid döneminde yazıldı. Onun da getirdiği kuruntular var. Her an kapımızı çalıp pat diye bizi öldürecek bir virüs gelebilir. Ya da kapımızı çalıp pat diye bir savaşta bulabiliriz kendimizi. Ekonomik krizi zaten hep beraber yaşıyoruz. Hı hı. Yarın öbür gün kapımızı çalınabilir ve hadi sizi teşhir ediyoruz diyenler de çıkabilir. Yani bu kuruntularla yaşayıp duruyoruz. Ne yapalım? Hayat. Biz de bunları yazıyoruz. Evet. Keşke pembe düşler yazabilseydik.
Evet. Dünyanın geldiği yer, gideceği yer kuruntuları sürekli artırıyor tabii. Pandemi dediğin gibi çok besledi bunu, pandemi koşulları. Gitgide yalnızlaştık, içimize kapandık. Böyle.
Böyle gidiyoruz. Bir tabutta gibi sanki falan. Ne kadar ilimsel başladık konuşmaya. Daha güzel bir şey sor Ayşe.
kitabın ismi Kuruntular olunca doğal olarak böyle gelişiyor.
Ama şöyle okurlar da şimdi düşünmesinler, biraz reklam yapayım. Yani böyle kuruntuya boğulacaklarını düşünmesinler. Bunların hepsi çok kara mizah bir anlatıyla ve daha farklı dil denemeleriyle kurtarılmış öyküler. Yani zaten yeterince boğulduk. Hani biraz da gülelim ağlanacak halimize şeklinde yazılmış öyküler. Öyle değil. Kurtaralım biraz.
Yani tabii senin metinlerinin ortak özelliği bence başından sonuna hep o kara mizah, o ince ironi ya da nasıl tarif ederiz bilemem ama o her zaman var. Bunda da devam ediyor. O zaman daha iç açıcı konulara gelelim istersen. Çocukluğumuzun adasına gelelim. Mesela.
Doğru. Ya bu öykü kitabı tuhaf, şimdi yeni bir geçiş yapayım. Ben adada yazmadığım ve adayı pek adadan hemen hiç bahsetmediğim ilk kitabım son 15 yıldan bu yana. Çocukluğumuzun adasından da kopmuşum sonuç olarak. Ne güzel değil mi? Ama bir bakıma evet, çocukluğumuzun adası, sen de çocukluğunda bir kısmını adada geçirdin, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam birkaç yaz adada
Evet.
kalmıştın.
3 yaz.
Benim de çocukluğum hep adada geçti yazları. Çünkü yani benim bütün Fransa Türkiye arasında bölünmüş çocukluğumun tek sabit direngi noktası Heybeliada'dır. Çünkü babamın kadim dostu Necat Gülen, doğma büyüme adalı yazar dostumuz, büyüğümüz, benim amcam diyeyim. Onların hep adada yazdığı vardı. Onun için yani 60 yıllık geçmişini böyle neredeyse birebir yaşadım adanın. Sürgünde oldum 10 yıl dışında. O yüzden de ilk fırsatta ben de hep o adaya yerleşip o Necat amcaların dostlarıyla yaşadığına tanık olduğum ortamı yaşamak, o ortamda kendim yeniden yaratmayı, üretmeyi hep hayal etmiştim. Sende de öyle bir hayal vardı galiba. Orada
Evet,
kesişti yollarımız.
aslında benim de çocukluğumda işte ilkokul yıllarımda adaya gelmem rastlantısal Heybeliada'ya annemin akciğerlerinde bir leke görülmüştü. İşte o yıllar dendi ki ada havası, çam havası. İşte koşullar çok
Sanatoryum.
zorlandı. Bir kiralık bir ev bulundu. İşte ve ben hakikaten sokak çocuğu olmayı, işte incir ağacına tırmanmayı, işte taze ceviz toplamayı falan ilk Heybeliada'da işte 9-10 yaşlarımda deneyimledim. Ardından da işte koşullar sonuna dek zorlanarak 3 yıl sürdürüldü o. İşte annem, ablam, ben, babam daha çok şehirde kalıyordu. O evleri kendi evini bekliyordu Beşiktaş'ta. Evler şairi Necati değil ama ada ona uzaktı. Yani günübirlik ancak gelip gidiyordu. Hep ama aklımda kaldı burası. Yani çok çok güzel bir 3 yazdı çünkü. İşte seninle de iktidarsız sanal dergide yollarımız kesiştikten sonra hatta bir toplantıyı burada yapmıştık. Siz
Evet, adada yaptık
adadaydınız.
adayı. Doğru.
Ve biz tekrar yani ben çocukluğumun adasını hatırladım. İşte ne yapıp edip ertesi yıl biz de kapağı buraya attık. Böyle başladı. Ama
Ondan sonra
çocukluğumuzun
da
adasını ne kadar bulabildik?
valla orası biraz şey, yani ben açıkçası bulamadığımı çok net söyleyebilirim. Yani konuşulan bir ada vardı, farklı bir yaşam tarzı vardı. Gitgide zaman içinde, hani ilk hep beraber adaya komşu olup yerleştiğimiz 2008'den sonra da gene bir 7-8 sene belki idare etti diyeyim, ama giderek böyle turizmin, kapitalizmin, işte ticaretin, yoğun kalabalıkların, kirliliğin hakim olduğu, sonunda artık sokaklarında yürünemez hale gelen bir adaya dönüştü. Benim ayrılmamın tabii ekonomik sebepleri ön planda, ama gönül bağı da giderek kopmaya başlamıştı açıkçası. Yani denizi görerek yürüyüş yapamadığımız bir ada, tuhaf düşünsene. O tek denizle bağlantısı olan işte lokantaların olduğu sahilde devasa bir deniz otobüsü iskelesi var ve adaya deniz otobüsü gelmiyor yıllardır. Yani böyle bir rezalet, böyle bir ucube, saçma sapan şey olmaz. Adanın denizle bağlantısını koparıyor o iskele. Ve diğer özelliklerden sonra Şafak Gazinosu kapatılmış. Güneyde işte tarikatların başka oyunları var. Batı'da özel plajlar her alanı kapatmış. Denize de girilemeyen bir ada. Yani adaya da tek bağlantı adaya gelip giderken. Ama hafta sonları falan da gelip gidemiyorduk adaya. O yürüyüşün içine dalıp terler içinde ayakta sallana sallana. Yani biraz tadı kaçmıştı diyeyim adanın benim için zaten. Ama ekonomik koşullar da olunca. Ya burada ada hayatını, şimdi senle ters düşeceğiz belki ama ben Moda'da ada hayatını daha fazla yaşıyorum. Sahilde bir saat deniz kenarında yürüyebiliyorum mesela. Fazla kalabalıkla, adadaki kadar kalabalıkla rastlaşmadan diyeyim. Böyle tuhaf bir hayat işte. Ama adada iyi yazdık, hiç olmazsa. İyi yazabiliyorduk
Yani
yani yine senle.
ben ona gelelim mi? Bu tabii toplu bir talan var, toplu bir yağmalama var. Şimdi her yer gibi adalar da etkileniyor. Hani insan isterdi ki burası daha küçük bir kara parçası ve burada bir takım sistemler daha iyi yönetilebilir diye düşünürdüm buraya gelmeden ama özellikle sen gittikten sonra son 2 yıl bir de motorize olduk yani her taraf
Ha, bir de
araç, araç,
o
araç, bir de
kepazelik
o
var tabii.
fasıl var. Neyse, yine de direniyoruz. Yani ben hani Yağmadan herkes kendi payını alıyor. Adalar da aldı, almaya devam ediyor ama hani nispeten bana şehre göre hala daha nefes alınır geliyor. Evet.
Tabii
Orada aynı fikirde.
orman var en azından.
Orman var,
Ama
evet.
hafta sonu
Şimdilik.
ormanda da görünmüyor, değil mi?
Evet, şimdilik. Yani yangınlar falan el verdiği ölçüde
O kadar
ormanlarımız var. İşte
sorumluluk
elden gelen
çok.
yapılıyor sonuçta buradaki bir sürü sivil toplum kuruluşu, mahalle
Tabii.
gönüllüleri falan
Tabii.
hakikaten büyük gayret gösteriyorlar. Artık kalanında kaybedilmemesi için. Evet,
Yani
adada
huzur
ini
adası olmaktan
yazdık.
çıktı.
Evet, evet. Adada ini
Sonrası doğru
yazdık,
ya.
doğru.
Kalsam ben de mücadele etmek zorundayım. Yani. Adada iyi yazdık. Oraya gelelim. Doğru. Güzel
Evet,
anılarımıza
evet,
gelelim.
evet.
Peki adayı yazdık mı? Sen adayı yazdın mı mesela adada? Benden başlayalım.
Ben yani doğrudan adayı yazmadım ama ada yaşamından yani çok izler var. İşte bu ortak dostumuz, aynı binayı paylaştığımız Elif Daldeniz Baysan'ın ölümünden sonra, kaybından sonra yazdığım denize yazıldı. Tabii Elif'le hayatım burada kesiştiği için adadaki ortamdan, işte bahçemizden, dostluklarımızdan çok çok büyük izler taşıyor. Ama onun dışındakilerde de bakıyorum, hemen hemen yazdığım bütün metinlere bir yerden sızmış. Doğrudan adayı yazdım mı? Hayır, yazmadım. Haklısın onda. Belki bir tek son çocuk kitabım, Martılarımın Adları Tahir ile Zühre. Martıları yazarken onların gözünden işte kuş bakışı adayı anlattım. Ama orada da amaç adayı yazmak değildi aslında. Martıları yazmaktı. Martılarla adada tanıştığım için yakın adayı yazmış oldum. Ben de böyle. Sen de nasıl?
Vallahi şey bende de aslında öyle. Yani doğrudan adayı yazmak üzere yazdığım bir metin. Belki bir tek çocuk kitabım var. Beter Amca ve Yaramaz Babamın Maceraları. Orada da yine Elif'in kaybının hemen arkasından Elif'in oğlu için anlattığım hikayeleri derlediğim bir çocuk kitabı. Orada da ada hayatını ben de anlatıyorum bir şekilde. Onun dışında öykülerimde var. Öteki düşlerde işte yine Necdet amcanın kızı çocukluk arkadaşım Gülgün'ü anlattığım bir öykü var. Orada adanın geçmişiyle bugününü biraz aslında kıyaslayarak anlattığım bir öykü. Necdet amcanın adalar üzerine İkinci Dünya Savaşı ve Heybeliada üzerine yazdığı kitabın ön sözü var. Bu yeni çıkacak Sakar Kalem adlı deneme kitabımda yer alıyor. O şekilde dolaylı ada var. Bir de tabii romanım Heyla'nın dönüşünün çok önemli bir kısmının ana mekanı ada. Ve orada ada olmak üzerine de düşünceler var. Yine düşünüyorum mesela Enis'in ada defterleri ki ada üzerine temas ve mesafe üzerine yazılmış en iyi kitaplardan biridir bence. Onun hakkında yazdığım bir yazı var. O da yine Sakar Kalem'de yer alıyor çıkacak kitabımda. Bir de aslında yayınlanmayan bir kitabımda ada var. Yani bitiremediğim henüz bir kitapta var. O da Heybeliada'dan kendime Türkçe mektuplar yazıyorum ve o sırada da okyanus kenarında Fransa'daydım. O kitaba başladığımda oradan da Fransızca kendine cevaplar veriyorum. Şizofrenik bir kitap. Tam şizofren olamadığım için de henüz bitiremedim o kitabı. Ama ada dolaylı olarak yer alıyor daha çok. Evet, doğrudan adayı anlatmak üzerine değil ama adada yaşıyor ve adada yazıyor olmanın getirdiği bir sonuç olarak ada bir şekilde bütün kitaplara bir yerden sızıyor. Ortam olarak, düşünce olarak, mekan olarak belki.
Peki şöyle, şuna bağlayabilir miyiz? Aslında başlangıçta ikimizin biraz ortak paydalarına değinildi. İkimiz de biraz yaşanmışlıklardan yola çıkıyoruz yazdığımız metinlerde. Yani
Doğru.
yaşanmışlıkları yazmıyoruz ama ilk kıvılcımı yaratan, o yazma isteğini uyandıran aslında çok küçük de olsa, bir anlık da olsa bir yaşanmışlık oluyor.
Evet, o yaşanmış. Yani
Değil
bir duygu, bir
mi?
düşünce,
Evet.
tabii bir tanıklık. Oradan yola çıkıyoruz.
Dolayısıyla hani yaşadığımız mekan da yazılan metni etkiliyor doğrudan. Yani bu
Doğal
biz
olarak,
adada
evet.
yaşadık 10 küsur yıl birlikte, komşu odalarda, ona geliriz biraz sonra. Ada yerine işte ne bileyim aynı ortaklığı başka bir mekanda kursaydık da
Ada.
aşağı yukarı biraz sızardı. Belki hani ada çok ayrı, o temas ve mesafe dedin, işte ona çok imkan sağlayan bir yer. Onun elbette etkisi vardır ama yaşadığımız mekan, tanıklıklar sonuçta yazdıklarımızı da
Tabii
neredeyse
şimdi
doğrudan etkiliyor, değil mi?
yani kutuplarda iki komşu igluda yazıyor olsaydık metnimizde ya çok soğuk şeyler olurdu ya da sıcak özlemi ağır basardı. Temas ve mesafeye geçmeden şunu da söyleyeyim yani senle dostluğumuzun
Yani bireysel dostluğun ötesinde bir de kalem dostluğumuz var. O daha farklı bir şey. Çok uzun süre hakikaten aynı binada yan yana iki odada yazdık ve çoğu zaman da kapımızı kapatmadan yazıyorduk. Böyle bir rahatlığımız vardı. Çünkü ikimiz de aynı işi yaptığımız için nerede rahatsız edip edemeyeceğini bilerek çalışıyorduk. Hani ada değil başka yerde olabilirdi gerçi belki ama o çok özel bir anlamı vardı benim için. Senin için de tahmin ediyorum.
Elbette.
Yani gerektiğinde işte tam kahve makinesi de ortada bulunuyordu. Orada buluşup arada bir sohbet edip tekrar odalarımıza çekilip yazardık. O çok keyifli bir şey. Çok başka insanlarla kolay kolay yapılamayacak bir ortaklık o. Aynı işi yapmak. Bazen aynı benzer konularda yazmak aynı anda. O da çok ilginçti. Ama söyle pardon.
Yani o çalışma sisteminin bana çok büyük bir yararı oldu. Şöyle hani ben işte belki geç başlamanın bu işlere 40'lı yaşlarda soyunmanın getirdiği bir şey. Yazdıklarımı ben kolay kolay kimseyle paylaşamazdım yayınlanana kadar. İşte ancak en yakınım işte Hüseyin eşim o okurdu falan. Hani bir üçüncü kişiye nedense o böyle bir mahrem çok gizli bir şey gibi bir algım vardı.
Birçok
onu ben seninle bu yazın evindeki çalışmalarımızda o kırıldı bende. Yani şeyi doğru. Gördüm. Bu paylaşmanın ne kadar çok şey kattığını ve üzerinde tartışmanın bir metin üzerinde ya da bitmiş bir metin de olsa işte kimi çapakları pürüzleri görmek, onları ayıklamak. Yani o bana
çok
büyük bir kazanç oldu.
Çok da zevkli bir şey. Ben daha rahattım sana kıyasla çünkü sen tabii başladığında Necati Gül vefat etmişti. Benim babam da amcam da sağdı. İlk metinlerimi mecburen onlara da okuttum yayınlamadan önce. Hani onay verirler mi diye. Hani artık orada tamam ya onları okuttuktan sonra herkes okuyabilir. rahatlamıştım ben.
Sen en zorundan başlamışsın.
Abi canım deli misin? Ne demek? Yani de kırmızı kalem ikisi de.
Bu şey konuşmuştuk kaç kez daha önce de. Sen onlara rağmen bu yola girmişsin. Benim evet. Öyle değil. Ben babam sayesinde ama sayesinde şöyle onun hayatını yazmak için ilk metni öyle ürettim biyografisini. Ondan sonra devamı geldi. Evet, İkimizin oradaki duruşu farklı.
Farklı. Yani bir okuyacak olsaydı üstünden senin sorardım ben sana görün. Ama evet ben de onlarla aslında onların metinlerini de bu şekilde tartışarak onun zevkine vararak anladım ki aslında birbirine güvendikten sonra o paylaşım bambaşka bir şey. Metinlerin bir bakıma birbirimizin ön editörü olduk ikimiz de. Ve hala da sürdürüyoruz onu. Aynı
evet.
Mekanda yazmasak da o çok kıymetli.
Evet.
Temas ve mesafeye tam buradan geçebilir miyiz? Yani şu an mesela aynı mekanda yazmıyoruz eskisi gibi ama o teması sürdürüyoruz. Yani ben bir şey yazdığım zaman ilk yolladığım kişilerden biri sen oluyorsun ve senin yorumlarını bekliyorum. Sen de bana yolluyorsun. Ben de sana yorumlarımı iletiyorum. Enis'in o ada defterlerindeki çok güzel kurguladığı şey oydu. Adada bir tecit oluyorsun, bir yalnız bir hayat yaşıyorsun ama dış dünyayla temasın kopmuyor. İşte yazıyla, telefonla, mesajla, şimdi artık hele internet çok daha fazla kolaylaştırıyor her şeyi. O temas sürüyor bir şekilde ve ada içinde yaşarken de komşunla da bir mesafe koruyorsun. Çünkü yazarken zaten içine kapanmak zorundasın, bir mesafe koymak zorundasın dış dünyayla. Biz şimdi onu bu koşullarda da sürdürüyoruz. Bu pandemi de aslında her yeri adaya çevirdi. Yani bir bakıma ada dış dünyanın ve kapitalizmin istilasına uğradı. Bir yanıyla adanın özelliği ortadan kayboldu. Ama bir yandan da pandemiden sonra hepimiz evlerimizde ve dar hayatlarımızda tecrit olduk aslında. Yani dış dünyayla temasımız eskisi gibi değil. Dış dünyayla ben eskimi seyahat edemiyorum işim gereği. Ben neredeyse haftada bir seyahate çıkardım, uçağa binerdim. Onlar bitti. En yakın dostlarımızla uzun zaman hiç görüşemedik aylarca en yakınlarımızla. Ne bileyim ayrı evlerde yaşayan sevgililer birbirlerini göremediler. Düşün rezaleti. Ve hala az çok devam ediyor tecrit koşulları ama teması da bir şekilde sürdürüyoruz. Yani bir bakıma gene kendi iç adamızda yaşıyoruz. Biraz da dönemin etkisi var mı bunda? Yani Covid'in de ötesinde sence yaşın, dönemin bizler için daha çok?
Ben biraz bunu hani internet çağının artık her şeyin bu internet üzerinden olmasının da zaten etkisi var bunda biraz diye düşünüyorum. Hani pandemi olmasaydı da hani gençlerde falan daha çok gözlemledik onu. Tamamen hani bilgisayara doğan çocuklar daha yalnız, daha tek başına büyüdü. Özellikle şehirde daha çok böyle bu, hani adalarda biraz daha şey imkanı var, hala sokak çocuğu olma imkanı falan. Yani biz gençliğimizde internet ve bütün bu araçlar olmadığı için daha doğrudan temasa çok alışkınız ve onsuz yapamıyoruz, ama genç kuşaklarda bu daha farklı sanki. Pandemi de bunu elbette çok besledi. Yani öyle bir yer geldi ki, dediğim gibi, ben hele o ilk yıl aylarca hiç kimseyi görmeden falan yaşadığımız oldu ve her şeyi işte bu ekran üzerinden hallediyoruz.
Ama şöyle bir şey, senden kısmen farklı düşündüğüm bir konu bu. Gençler sürekli temastalar ama. Yani bir yandan da yüz yüze temas belki bizim sokak çocuğu değiller ama her anda arkadaşlarıyla gece gündüz temas halindeler internet üzerinden.
Ha, doğru.
Yapıştıkları zaman konuşuyoruz diyorlar mesela. Yani
Evet.
temasın türü değişti. Bir de
Türü.
internet onların yüz yüze buluşacakları zaman da buluşmalarını kolaylaştıracak bir etken. Biz mesela birbirimize randevu verirdik. Randevu yerinde hata yaptık mı eyvah, cep telefonu da yoktu o zaman. Buluşamayabilirdik. Halbuki onlar her an o cep telefonu sayesinde ben gecenin şu saati şuradayım diyor, konum atıyor, buluşabiliyorlar. Yani yüz yüze teması da kolaylaştıran bir araçta teknoloji onlar için, onların
Evet.
yaşayışında.
Yani dediğin
Ama
gibi temasın türü değişti.
türü değişti
Evet.
ve kolaylaştırıcı yönü de var. Çok uzaktaki arkadaşlarına da temas edebiliyorsun bir Zoom toplantısıyla. Ben yurt dışında sürgünde yaşarken 10 sene Türkiye'de hiç kimsenin yüzünü görmedim. Düşünsene ya, o korkunç bir tecritti. Yani
Evet.
şey, Paris'te yaşıyordum. Yani dünyanın en büyük metropollerinden birinde ama dünyadan kopuktum. Şimdi
Evet.
daha o temas sağlanıyor. Ama benim kastettiğim biraz da farklıydı. Sadece pandemi de değil, biraz da yaşımız ve çağla içinde yaşadığımız çağla uyum açısından da biraz tecrit oluyoruz ve tecrit ediliyoruz ve kendimizi de tecrit etmeyi tercih ediyoruz belki. Çok uyumlu değiliz
Elbette.
birazcık da, o da
Evet.
var.
Ben genel olarak bakınca bunları söyledim. Yoksa o dediğine sonuna kadar katılıyorum. İşte öteki düşler, öteki kabuslar, öteki kuruntular. Biz de kendimizi bir de gitgide çok öteki hissediyoruz. Öyle olduk. Onun da getirdiği elbette bir temassızlık var. Yani ancak çok seçerek
Temastan kaçınma var
sürüyor.
hatta. Temas
Evet.
etmeme
Evet.
isteği var. Yani bu
Evet.
dünyayla ne kadar az temasım
Evet.
olursa o kadar iyi duygusuyla
Evet.
yaşıyoruz
Evet.
biraz da belki.
Evet. Evet. Gidecek yer yok, kaçacak yer yok. Kendi iç dünyanın dışında çok fazla seçenek kalmıyor gitgide.
Evet.
Galiba zamanımız azaldı. Çok kısa yeni bir projen var mı, istersen onu sorayım.
Yeni proje çok şöyle anlatması çok uzun süren, ne olduğu kadar özetleyeyim. Biraz benim boyumu da aşan bir projenin tam içindeyim aylardır. Sen de konuştuk, sen biliyorsun. Benner ailesinin bütün yazarlarını aynı yayın evinde topladık, Everest yayınlarında. Babam Erhan Benner, amcam Vüsat Benner, ben. Ama sadece bu bilinen isimlerin ötesinde bir de halam, o Bilge Bölükbaşı adıyla tek kitap yayınlamıştı. Şimdi soyadını, diğer soyadını da kullanmaya ikna ettim. Bilge Bener Bölükbaşı soyadıyla onun kitapları çıkacak. Bir de ailenin ilk yazarı dedem Raşit Bener. Onun bir romanı olduğunu biliyorduk ama kayıptı. Hiç elimize geçmemişti. Saadet Özen, Everest yayınlarının yöneticisi, tarihçi de o. Meraklı gitti, aradı. Kütüphane İsyan'da buldu kitabın bir örneğini. Şimdi onu da günümüz Türkçesine de aktarıyoruz. Arap alfabesiyle yazılmış bir kitap. Şimdi onu da okudum. O da yayınlanacak yakında. Bir de ailenin tüm yazarlar arasındaki yazınsal akrabalığı, yani bağlantılı metinleri de ayrı bir dizi olarak yayınlıyoruz. Çok kapsamlı
Evet.
bir edebiyat projesi.
Çok.
Aylardır onunla boğuşuyorum.
Hı.
İnşallah güzel olacak. Bakalım. Yani benim projem o başımda büyük bela. Bir de tabii bir sürü deneme kitaplarım falan da çıkıyor yine. Onlarla da uğraşıyorum. Peki senin yeni projen ne? Çünkü denize yazıldı. Seni çok yıpratan, zorlayan bir kitaptı. Arkasından martılar çıktı ama yeni öyküler ya da romanlarda var galiba mı? Ne dersin? Anlatsana biraz.
Ben de tabii aile seninki gibi değil. Ben de bir kişi, Necati Gil, ama öleli 40 küsur yıl
Ne
oldu
kadar
hala.
şanslısın, ne kadar şanslısın. Tek
Ama
kişi.
öyle bir biriktirmiş ki o da, ben de yıllardır
Doğru.
onu toparlamaya çalışıyorum. Sürekli yeni yayınlar devam ediyor, edecek. Bir arkadaşımın, Serenat Demiran'ın desteğiyle. Kendimle ilgili de işte yarım kalmış öyküler, bir takım denemeler, onları iki ayrı kitap olarak toplamaya çalışıyorum. Bilmiyorum ne zaman biter. Çalışıyoruz. Başka türlü
Çalışalım.
çünkü dayanılmıyor bu hayata, bu dünyaya.
Evet,
İyi ki çalışabiliyoruz.
başka türlü yaşanmaz,
Evet,
doğru.
evet. Peki Yiğit, o zaman herhalde vedalaşabiliriz.
Vedalaşabiliriz. Gene adada ya da modada ya da şurada burada
Evet,
buluşmak
evet,
üzere diyelim.
evet. Buluşmak üzere. Teşekkürler.
İyi günler.